Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Karşı Mahalle ekranlarında haftalık programını Cuma günü çekmek gibi bir lüksü hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla gelişmelerin arkasından koşmayacağız bu programda olabildiğince. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Sebuktay Kağan. Merhabalar. Kendisini yazılarından, değerlendirmelerden tanıyorsunuz. Yine Hikmet Kıvılcımlı üzerine yaptığımız anma programlarında da Sebuktay Kağan'la birlikte konuşma, tartışma fırsatı olmuştu. Sebuktay abimiz çok uzun süredir birlikte olduğumuz, çok büyük katkılarını yaşadığımız bir sevgili dostumuz. Şimdi bugünkü sohbetimize aslında biraz bu Avrupa'da son yaşanan seçim gelişmeleriyle ilgili başlayalım derim. Özellikle İsveç'te bir seçimler oldu ve İsveç'te sağ, aşırı sağ, yani neofaşistler aslında, hatta adı Demokrat Parti, İsveç Demokratları %20 civarında bir oy aldı ki aynı Hitler'in yaşadığı dönemde olduğu gibi, yani çok hızlı bir oy artışı var herhalde, %2,5'tan %20'ye. Nasıl oldu bu, nasıl değerlendirildi, bu yükselişin arkasındaki temel sebepler neler?
Dediğin gibi oylarını katlaya katlaya götürdü İsveç Demokratları. Ki herhalde 3 ya da 4 seçim önce 12-15 yıla tekabül eden bir süreç. Bütün meclisteki partiler İsveç Demokratları'nın meclise girdiğinde olabilecek riskleri açıklayan Tam Sayfa gazete bir ortak açıklama yaptılar. Hiçbirisi en soldakinden en sağdaki partiye kadar hiçbirisi İsveç Demokratları'nın meclise girmesini istemiyordu. Ama girdiler, sanıyorum %5 oyla falan girdiler. Ertesi seçimlerde %10, ondan sonra %15, şimdi de %20 bir oyla mecliste temsil edilir vaziyetteler. Meclisin ikinci büyük partisi oldu. Sağ bir koalisyon şimdi olacak. Fakat önceki pazarlıklardan hareketle İsveç Demokratları hükümette yer almayacaklar. Çünkü merkez sağın başbakanında kurulacak ve onu destekleyecek diğer iki sağ küçük parti, Merkez Partisi ve Liberaller şartlı olarak destek veriyorlar hükümete. İsveç Demokratları hükümette yer almayacak. Bu konuda özellikle Liberal Parti çok hassas. Liberal Parti'nin kadın milletvekilleri özellikle çok hassas. Üzerlerinde de Avrupa Birliği'nde baskılar var. Siz nasıl izin verirsiniz böyle bir hükümeti diye. Çok hassas bir dengede gidiyor şimdi. Tabii ki bu huzursuz bir dönemi İsveç'in, halkta huzursuzluk var, sol çevrelerde tabii ki huzursuzluk var ama son durum bu, seçim sonuçları bu. Dengeler hala çok hassas.
Yani aslında her faşist hareketi kendisini yaratan krizin dinamikleri cinsinden tanımlamak lazım. Dolayısıyla faşizm aslında ortaya çıktığı bütün coğrafyalarda, toplumlarda farklı farklı içerikler kazanabiliyor. Dolayısıyla İsveç'teki bu gelişmenin arkasındaki öncelikli sebep siz mülteci karşıtlığı üzerinden mi yürüdü? Merkezin bu çöküşü, çünkü İsveç sosyal demokrasinin geleneksel olarak çok güçlü olduğu bir yer.
Tabii.
Bu merkezin çöküşü olgusunu arkasındaki en önemli sebep ne sizce?
Evet. Dünyadaki gelişmelerden tabii ki bağımsız değil zaten. Yani duvarlar yıkıldıktan sonra artı daha önceden başlayan yeni liberalizmin sonuçları da İsveç'te etkisini gösterdi, gösteriyordu. İsveç dünyanın çok güçlü refah toplumlarından birisiydi. Onun önde gelen temsilcilerindendi. Yani o hala ayakta duruyor olmasına rağmen çok aşındı tabii ki. Örneğin eskiden %1 İsveç'in işsizliği olurdu. Bu da 100 bine falan tekabül ederdi. Artık şimdi %5-6-7 işsizlik çok yabancı rakamlar değil İsveç için. Dolayısıyla bu refah toplumundaki kötüleşmenin de bir sonucu olarak, yoksullaşmanın da bir sonucu olarak iki taraftan solu da güçlendiren bir şey var ama sağı da güçlendiren bir toplumsal kaos yaşandı son zamanlarda. Mülteci krizinin tabii ki şeyi var, etkisi de var. O 2015'teki güçlü dalgada İsveç'te kendi payına düşeni aldı. Bu iki şey de yaratıyordu. Hem insan haklarına sahip çıkan bir damarı da güçlendiriyor. Diğer taraftan böyle bir ırkçı, göçmen karşıtlığından beslenen ırkçı bir partiyi de güçlendiriyor.
Yani çok hızlı bir büyüme konjonktürel olarak herhalde en çok bu dinamikten beslendi. Dolayısıyla solun aslında mülteci, işçiler olgusunu ciddiyetle ele alması ve bu konuda çok pratik çözümler önermesi herhalde çok önemli. Mülteci işçilerin örgütlenmesi açısından, işçi sınıfının bir parçası olarak örgütlenmesi açısından bazı adımların da atılması gerekiyor. Çünkü artık çok Türkiye'ye dışarılık bir konu olmaktan çıktı. Yani Fransa'da Le Pen, işte İsveç'te yaşananlar, Meloni'ye Türkiye'de de bunun bir muadili var. Yani bu konuda da orada da aslında normal koşullarla kıyaslandığında oldukça hızlı bir politik güç birikimi sağlayan bir dinamik olarak ele alınabiliyor. Şimdi buradan aslında İtalya'ya geçersek, İtalya'da da İtalya'nın kardeşleri adı altında bir parti yine benzer şekilde bu sefer Meloni başkanlığında yine birinci parti haline geldi. Orada da yine benzer bir yükseliş var. Teknokrat bir başbakan Draghi'nin daha önce Avrupa'daki ekonomi bürokrasisinin önemli bir ismiydi. Avrupa Komisyonu'nun da parçasıydı. Bu Draghi başkanlığındaki koalisyona girmemişti. Bu İtalya'nın kardeşleri partisi, Meloni'nin partisi ve şimdi bu seçimlerden bir öncülükle çıkmayı başardı. Benzer bir dalgayı orada da aslında bir faşizm dalgasını gözlemleyebiliyoruz ve tabii burada şaşırtıcı olan şey şu, yani biz bu programda da mesela yani İtalya seçimlerinin böyle bir sonuç vereceği üzerine konuşmuştuk. Şimdi olduktan sonra ya nasıl oldu bu iş falan, böyle faşizm nasıl böyle çıkıyor? Halbuki yani kriz koşullarının bir olgusu ve burada önemli olan faşizmin artık yani böyle faşist partilerin her başarısından sonra şaşırmaktansa yani bu konuda stratejik bir bakış açısı geliştirmek. İtalya'daki gelişme benzer şekilde İsveç'teki gelişmeyi de destekleyen ve bahsettiğiniz gibi işsizliğin de artışıyla beraber aslında bu krizin çözümü için faşist bir projenin de giderek ısınmakta olduğunu gösteriyor. Bir taraftan da Avrupa belki de son 10 yılın en zor kışına giriyor. Bir enerji krizi var. İşte kuzeydeki boru hattının, Rusya'dan gelen boru hattında bir patlama da yaşandı bu hafta. O da şaibeli bir patlama. Batı Rusya'yı suçluyor ama Biden'ın daha önce bu konuda yapmış olduğu aslında bir tür suç duyurusu olarak alınabilecek bir takım açıklamalar da var ve şu anda Alman şansölyesi Scholz'un da deyimiyle yani kuzey hattındaki bu patlamalardan sonra Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz akışı tamamen kesilebilir ve bunun yarattığı risklerde kışın göğüslenmesiyle ilgili sorunlar daha da büyüyebilir. Almanya gerçi kendisini garanti altında görüyor bu konuda ama diğer Avrupa ülkelerinde bu konuda çok ciddi bir tedirginlik var. Yükselen enflasyon var. Avrupa aslında faşizmin gelişimi için uygun bir iklim yaratıyor diyebilir miyiz genel olarak?
Evet tabii ki. O ben gene kısaca hemen bir İsveç seçimlerine bir girip çıkayım tekrar. Orada ürkütücü olan şu aslında. Kütle olarak siyaset sağa kayıyor. Yani İsveç demokratlarıyla İsveç demokratların meclise girmesin diyen partiler bugün artık İsveç demokratların bazı taleplerini sahipleniyorlar, programlarını alıyorlar ve İsveç demokratlarıyla içlerini sindire sindire, bağıra bağıra, göstere göstere koalisyon yapıyorlar. Yani Avrupa'da aslında kütle olarak siyaset sola sağa doğru kayıyor. Yani ürkütücü olan, düşünülmesi gereken şey aslında bu. Enerji krizine gelecek olursak tabii Ukrayna-Rusya krizinden de kaynaklı. Daha geri öncesinden iklim krizinden kaynaklanan bir şey de var tabii, bu enerji krizinin beslendiği. Ama onu bir planlamayla Avrupa Birliği aşacaktı. Bunun planlamasını yaptı zaten. Bu riske girmiş durumda da şimdi. Rusya gazı kesince ben dün sanıyorum okudum gazetelerde. Almanya Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma imzaladı. Sırada Katar var ve arkasından Suudi Arabistan var. Anlaşma imzalayabileceği hazırlığı oldu. Hatta şöyle deniyor, Katar bu krizi geçici olarak çözümleyen bir ülke değil, uzun vadeli bir anlaşma yapmak istiyor Avrupa ile diye. Ama bunun da şöyle bir risk ortaya çıkardığını yazıyor yorumcular. Biz o zaman planladığımız fosil yakıttan rüzgar enerjisine geçiş planını bozmuş olacağız. Yeniden fosile bağımlı kalmış olacağız diye bir tedirginlik var.
Yani o aslında Suriye'deki iç savaşın kışkırtılmasında da böyle bir projenin etkin olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin de işin içinde olduğu, Katar gazının aslında Suriye üzerinden Akdeniz'e çıkarıldığı bir proje. Bu proje Suriye iç savaşında Esad'ın kalmasıyla aslında kısmen kadük olmuştu. Şimdi bunu İsrail ve Lübnan'da ve Mısır'da ortaya çıkan gaz üzerinden, yine belki Türkiye üzerinden belki aktarmak gibi bir gündem var ama yani belki Yunanistan üzerinden tam bilmiyorum ama doğal gazın bu kadar kısa sürede Rusya dışında alternatif bir kaynaktan Avrupa'ya ulaşması o kadar da kısa vadede mümkün gözükmüyor gibi yani. Şimdi dolayısıyla burada yaşanabilecek ciddi sorunlar var ama sizin de altını çizdiğiniz gibi şöylesi bir sorunla karşı karşıyayız. Burada bir sola doğru bir meyletme yok. Yani eskiden yapılan kimi politik değerlendirmelerde kriz derinleşiyor, krizin derinleşmesi doğrudan solu sosyalistleri güçlendirir. Ama bunun böyle olmadığı son derece açık. Yani yaşanan krize karşı sadece sol devrimci bir çözüm yok. Sağ ve faşist bir çözüm de var. Evet. Ve sağ ve faşist çözüm şu anda ivme kazanmış gözüküyor. En azından Avrupa'da yaşananlar açısından bu böyle gözüküyor. Fakat bir taraftan da İran'a baktığımızda aslında yine coğrafyamız açısından İran'da da çok sıra dışı gelişmeler. Yani özellikle Roşilat bölgesinde yani İran Kürdistan'ında Mahsa Amini'nin öldürülmesi sonrasında işte ahlak zabıtası tarafından öldürülmesi sonrasında yaşanan bir büyük direniş var ve bu direniş aslında belki de bu dönemin en önemli ilk postmodern diyorum feminist ayaklanması olarak da değerlendirilebilir. Çünkü kadın dinamiğinin son derece güçlü bir şekilde, etkin bir şekilde rol aldığı, devrede olduğu ve kadının özgürleşme mücadelesinin patriarkaya karşı yürüttüğü mücadelenin Molla rejimine karşı ön planda olduğu bir değerlendirme. Ben bugün bir çok ilginç bir yazı okudum. Orada aslında şunun da altı çizilmiş. Molla rejimine karşı aslında 1979'da İran devriminin Mollalar tarafından çalınması, İslamcılar tarafından çalınması sonrasında rejime karşı en güçlü direnişin devam ettiği yerlerden bir tanesi de İran Kürdistanı, Roşilat bölgesi ve hatta dönemin güçlü sol örgütleri de merkezde ezildikten sonra direnişi en son taşıdıkları yer İran Kürdistanı. Ben bunu açıkçası çok fazla bilmiyordum. Siz o günleri nasıl değerli hatırlıyorsunuz? 79 İran devrimi çok büyük bir kırılma aslında bakıldığında evet. Ordu açısından.
Tabii tabii. Bizim hem o dönemde ben tabii ki yakinen hatırlıyorum. Burada öğrenci olan İranlı arkadaşlarımız da vardı. İranlı sol örgütler vardı zaman zaman değişik sebeplerle yan yana geldiğimiz, görüştüğümüz halkın fedaileri vardı radikal bir örgüt olarak. TUDEH vardı Sovyetçi bir komünist parti olarak. Buna benzer Mücahid'in vardı çok doğrudan sol olmasa da muhalif
Ali olan. Ali Şeriati'ye yakın.
Bu tabii İran devrimi hızla dönüştü, hızla çalındı. Yani devrimden halkın kurtuluşu için, işçilerin de kurtuluşu için bir şeyler bekleyen sol örgütler, çevreler hızla Mollalar karşısında buldular ve tasfiyeye uğradılar. Çok kötü bir dönemdi tabii o. Yani İran devrimiyle bizim Türkiye'de dayanışma gayet güçlüydü o zaman. Ben kendim hatırlıyorum İran konsolosluğu üzerine korsan eylem yaptığımızı, Şah'ın portresini ben kendim yakmıştım hatta İran konsolosluğu önünde o yıllarda. Ama o devrim kadık oldu Mollalar tarafından. Bir anlamda yoka çevrildi ve çok kötü bir diktatörlük inşa edildi. Ve son geldiğimiz noktada süreç içerisinde zaman zaman ayaklanmalar falan oldu. İşte geçen birkaç yıl önce yoksulluk ayaklanmaları falan olmuş bu benzin fiyatlarına falan hareketle de. Ama bu Mahsa Amini olayı çok gerçekten ciğer parçalayan bir olay. Moral polisinin genç bir kadını kaba dayakla döve döve katletmesi başka bir vicdani sesi ayağa kaldırdı tabii ki hem İran'da hem İran dışında yani uluslararası ölçekte de müthiş bir tepki oluştu. Bu tabii ki biz yayınlarımızda da zaman zaman geçiyor yani programatik olarak da kadın mücadelesinin stratejik bir yer alması gerektiği sosyalizm mücadelesinde tartıştığımız konulardan bir tanesi. Bu anlamda İran devriminde İran'daki kadın mücadelesi Mahsa Amini'nin katledilmesiyle birlikte bunun ipuçlarını da veriyor. Yani bu epeydir sürüyor ve henüz tamamlanmış bir ayaklanma sonuna gelmiş bir ayaklama falan değil henüz. Neler bırakacak, geriye çekilecek, nasıl gidecek onu çok fazla bilmiyoruz ama önderlik kısmında son 10 yılların problematiği burada da var. Ayaklanmaya doğrudan önderlik edecek veya da edebilecek örgütlenmeler maalesef ne yazık ki yok. Ama müthiş bir kadın dinamiğinin İran'da ortaya çıkması da altı çizilmesi gereken bir olay. Evet. Hesaba katılması gereken bir kadın mücadelesi var şimdi.
İran'da özellikle Kürt kadınlar Kürtçe isimlerinin yanı sıra bir başka bir isim daha kullanmış. Mahsa aslında Farsi bir isim. Mahsa Amin'in Kürt coğrafyasında bilinen ismi Jiyan'mış. Dolayısıyla Jiyan Azadi de aslında bu eylemlerin kitleselleşen büyük sloganı ve dediğiniz gibi yani İran toplumu aslında devrim yapmış bir toplum olma vasfını hiç kaybetmedi. Bunu görmek gerekiyor. Evet, İran devrimi Mollalar tarafından çalındı ama İran devrimi sıradan bir olay değildi. Yani biz Tahran'da 70 gün boyunca insanların kefenler giyerek kitle eylemleri yaptığını ve en sonunda orduyu silah kullanmaktan geri durmak zorunda bıraktıklarını hatırlıyoruz. Yani modern dönemlerin belki de en sıradışı kitlesel devrimlerinden bir tanesi ama önderlik sorunu orada da çok önemli bir sonuç yaratmıştı. Tabii burada Batı'nın da Hümeyni'yi iteleyerek İran'da aslında sosyalizme doğru bir dönüşüm gerçekleşmesini engellediğinde altını çizmek gerekiyor. Türkiye'de 12 Eylül'le İslamcıların önünü açan, İran'da Hümeyni'yi oraya iteleyen ve bugün de baktığında Doğu'ya baktığında, Orta Doğu'ya baktığında o bu siyasal İslamcılık üzerinden bu bölgeyi, bu coğrafyayı karalayan, neredeyse yok sayan bir anlayışın da aslında bu durumun ortaya çıkmasındaki rolünün de herhalde altını çizmek gerekiyor.
Tabii ki. Şöyle bir şey de söyleyebilir miyim Mert?
Buyurun.
İran'da başka bir dinamik de var ya da başka dinamikler de var. Özellikle bir halklar hapishanesi de orası. Ve İran dışındaki diyelim ki Türkiye, diğer Orta Doğu falan buralarda siyasal İslamcılık daha popüler idi son yıllarda. Ama İran tam tersine siyasal İslam'ın ceremesini çeken bir toplum olduğundan 10 yıllardır orada farklı bir dinamik olarak da gelişti. Orada başta Kürt halkı olmak üzere diğer İran halklarının da bu Mahsa Amini cinayetinden sonra bir başkaldırıya farklı dinamikleri de ortaya çıkardan bir şekilde kendini göstermesi dikkat ve altına çizmemiz gereken
bir olay. İran'da tabii bir önemli bir Azeri Türk nüfusu da var. Ve orada da aslında Azerbaycan, yani Güney Azerbaycan'la Batı Kürdistan arasında da bir politik uyumsuzluk olduğu söyleniyor. Ama bu isyanda aynı bizde Gezi'de olduğu gibi birbirini anlama halinin de ön plana çıktığı, bunun da aslında güçlü bir politik moment yaratmış olduğunun altı çiziliyor. Şimdi buradan hızlıca Türkiye'ye geçelim. Tamam. Arkadaşlar da saatle ilgili uyarılarda bulunuyorlar. Şimdi iki önemli gelişme, belki birkaç önemli gelişmeden bahsetmek lazım ama herhalde bunlardan birincisi evvelki akşam Akşener'in çıkıp işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir söylem geliştirmesi oldu. Altılı masa denen aslında biraz tırnak içerisinde ucube yapını, sallantılı halini açıkça ortaya çıkartan bir gelişme. Yani bu yapı aslında bütün bu iktisadi kriz boyunca işte bir takım şeylerin seçimlerle dönüşeceğini, dolayısıyla toplumun beklemesi gerektiğini, yani tepkilerini göstermekten geri durmalarını gerektiğini, çünkü bu tür süreçlerin provokasyona dönüşebileceğini ve iktidarın bunu kullanabileceğini, dolayısıyla toplumun tepkilerini sergilemekten imtina etmesi gerektiğini vaaz ettiler ve seçimlerin beklenmesi gerektiğini, çok iyi planların olduğunu, her şeyin hazır olduğunu söylediler ve bunları anlatmaya çalıştılar ama ortada şöylesi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani 9 aydır sürekli toplantı gezen bu altı liderin aslında üzerinde anlaştıkları, konuştukları, hallettikleri, becerdikleri hiçbir şey yok. Ve o masada da herhangi bir tartışma da sağlıklı bir şekilde yürütemiyorlar. Ve şu anda televizyon ekranlarına taşan bir tartışma söz konusu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını force ettiğini biliyoruz. Ve özellikle de Selahattin Demirtaş'ın vermiş olduğu bir dolaylı destek vardı. Ve bunun üzerinden kimi sağcı liderlerin, işte bir tanesi de bu Ümit Özdağ denen şahıs, bunun bir iç savaşa yol açabileceğini vesaire söylemişti. Şimdi en son artık Akşener'in bu çok daha net bir şekilde masaya böyle bir adım atmasını, müdahale etmesini gördük. Burada aslında mücadele ne ekseninde dönüyor sizce? Yani buradaki dönem bu kargaşa hali, bu kargaşa halini tetikleyen şey nedir? Yani çünkü bir İmamoğlu'na doğru bir iteleme süreci var ve İmamoğlu'nun da aslında işte en son Büyükşehir'den atılanlarla ilgili tutumları, işte Koç grubuyla olan yakın ilişkilerini falan da çok çok iyi biliyoruz. Yani buradaki dönen çatışma sizce kişicil bir çatışma mı, yoksa devlet içerisinde bu dönüşümle ilgili bir pozisyon almaya dönük bir çatışma mı, sınıflar arasındaki bir ya da sınıfsal tabakalar arasındaki bir çatışmanın tezahürü mü? Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri?
Elbette öyle. Yani kişicil bir çatışma tabii ki değil. En başta orada bir sınıfların kendi içinde bir itişmesi, kakışması, çekişmesi de var. Dediği gibi son zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun hem eli güçlendi hem adaylığını daha öne çıkartır. Artı bunun da arkasının doldurulduğu bir süreç yaşadık. İşte Demirtaş'ın desteğiyle, gizli desteğiyle filan da olmak üzere. Kılıçdaroğlu güçlendikçe bu şu anlama da geliyor tabii. Diğerleri zayıflıyor masada. Kozları küçülüyor ellerinde. Biraz bunun da kavgası tabii ki var. Yani sola doğru kayan, tırnak içerisinde söyleyeyim, sola doğru kayan o altını masayı tekrar biraz sağa doğru çekme çabası diyebiliriz Akşener'in çıkışına. Akşener el yükseltmek için el güçlendiriyor şimdi. Yani onun son çıkışını, hani ben de başka birisi kazanacaksa onu öne sürebilirim tarzındaki çıkışını birazcık böyle okumak gerekiyor. Diğer taraftan tabii ki bu seçimlere kadar bunlar top gezdirecekler, gezdiriyorlar ve müthiş bir bıkkınlık yaratıyor toplumda tabii. Yani ya açıklayacaksanız açıklayın, ne konuşup duruyorsunuz daha. Bunlar da işte birbirlerini gün düzenler gibi birbirlerini ziyaret ederek aslında zaman dolduruyorlar. Yani Erdoğan dese ki yarın seçim var, bu ziyaretle bitecek, tabii ki seçim olacak. Ama öyle bir şeyi bilmediğimizden, altın masada bilmediğinden bu top gezdirmeyi şimdilik sürdürüyor. Ama halkın, sol kesimlerin elbette şöyle bir soruyu kendisine sorması gerekiyor. Yani altılı masa seçimi kazandığında sorunlarımız çözülmüş olacak mı? Tabii ki olmayacak. Hatta ondan sonra asıl kavga başlayacak. Yani asıl çekişme iktidar altından sonra başlayacak. Çünkü o altılı masa içerisinde baya baya sağ partiler var. Bir de işte kıytırık bir sosyal demokrat parti var orada. Sol kesimlerin, halkın buradan bekleyeceği hiçbir şey yok demeyeyim ama çok az şey var. Mutlaka bir Erdoğan'dan kurtulma talebinin halkın bir karşılanması gerekiyor. Ondan bir kurtulacak ve bu tarafı bu anlamda tırnak içerisinde yine gözetmek gerekiyor. Ama halkın kendi enerjisini, kendi direncini ortaya koyabilmesi için değişik mücadele yöntemlerine, moral yükseltmeye, el yükseltmeye de ihtiyacı var. Bu anlamda elbette ki HDP öncülüğünde ya da çağrısıyla kurulmuş olan Emek ve Özgürlük Cephesi'nin platformunun önemi ortaya çıkıyor ki bu büyük halk kesimlerini yönlendirebilecek, onları daha açık, daha hedefli bir mücadeleye çekebilecek bir şans olduğunu da değerlendirmek gerekiyor.
Yani siz de Emek Özgürlük İttifakı'nın bu anlamıyla geçen hafta da kendisini ortaya koyan, ilan eden çıkışını önemsiyorsunuz.
Elbette
gerçekten
ki.
De Emek Özgürlük İttifakı HDP'nin ortaya koymuş olduğu hattı daha da güçlendiren, daha da belirginleştiren bir adım oldu. HDP aslında tabii yani ta hepten beri, yani Kürt siyasi hareketinin bu parlamenter mücadele alanında ortaya çıkarmaya çalıştığı dinamikler, demokrasi mücadelesi içerisinde ortaya çıkarmaya çalıştığı dinamikler 2010 yılından sonra aslında çok daha güçlü bir ivme kazandı. Burada referandumda hatırlarsınız bir boykot taktiği vardı. Yani bu boykot taktiğinde aslında yaratılan birlikteliği biz HDP'nin ana nüvesi, temel nüvesi olarak görebiliriz. Orada bir üçüncü yol iddiası ortaya kondu ve bu üçüncü yol iddiası daha sonra Halkların Demokratik Kongresi ve giderek de Halkların Demokratik Partisi ile büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Yani daha önce ÖDP kurulduğunda işte baraj, yani Türkiye sol demokratik devrimci güçlerin seçimlerde vesaire de ortaya koyabilecekleri büyüklük, vücut için sınır tipin 1960'lardaki başarısıydı. HDP onu tabii çok çok daha ilerilere taşıdı ve bugün aslında son derecede kilit bir güç oldu. Dolayısıyla HDP'nin içerisindeki altı sosyalist bileşen, SODAP'ta bu bileşenlerden bir tanesi, böylesi önemli, büyük bir politik inisiyatifin, gücün yaratılmasının onurunu yaşıyorlar, taşıyorlar. Evet. Ve bu konuda gerçekten birçok farklı dönemde çok önemli sorumluluklar da aldık. Serpil arkadaşımız parti eş başkanlığını da yürüttü çok zor bir döneminde. Dolayısıyla SODAP açısından da aslında yeni dostlarla bu ittifakın büyümesi, güçlenmesi son derece mutluluk verici bir şey. Yani burada Sosyalist Dayanışma Platformu'nun HDP'nin bugünlere gelmesindeki katkılarının da bir kez daha altını çizmek gerekir. Bu yeni ittifakın aslında tam da böylesi bir önemli politik kırılma anında ve tam da bu altılı masa denen ucubenin sallantılarının ortaya çıktığı, aslında altılı masayla yürünebilecek herhangi bir yol olmadığının da aslında çok net bir şekilde göründüğü, yani herhangi bir hayale kapılmanın da aslında hiç de gerçekçi olmadığının çok net bir şekilde anlaşıldığı şu günlerde kendi programını deklar etmesi son derece önemli, ama bu programdan da ziyade biz bir mücadele programıyla bunun desteklenmesi ve taşlanmasının da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Çünkü ortada büyük bir toplumsal buhran, büyük bir toplumsal soygun, büyük bir kıyım yaşanmakta. Ve bu kıyım karşısında halkın sessiz kaldığı momentte girilecek bir seçimin iktidarın konsolidasyonu ihtimalini giderek büyüttüğü de bir döneme doğru giriyoruz. Yani geçen New York'a gittiğinde CNN'e çıkan Erdoğan, aynı Nebati'nin dediklerini tekrarlayarak ya bizde %80'lerde enflasyon var ama biz sokaklarda rahat rahat geziyoruz diyebiliyor. Yani burada onu ona övünç kaynağı olan şey halkı tribünlerde tutmayı kah baskıyla, kah rızayla, kah beklentiler üreterek başarmış olması ve bunun aslında bütün burjuvazinin bütün fraksiyonlarını arkasında toparlayabilecek ona bir inisiyatif, bir irade kazandırması. Geçen gerçi şöyle bir şey okudum, yani Eylül ayının Birikim dergisinde Alp Kayserlioğlu imzasıyla yayınlanan bir mini araştırma var. Çok ilgi çekici. O Anadolu'daki siyasal İslam'ın da böyle belirleyici olduğu kimi kentlerde ki sanayicilerle konuşmuş ve bunların özellikle KOBİ'lerin siyasal iktidardan, İslamcı iktidardan, AKP iktidarından bu uygulanan yeni ekonomi politikalar dolayısıyla koptuğunu iddia ediyor. Oldukça ilgi çekiciydi. Onlarla yapılan görüşmelerden de bahsediyor. Yalnız bir ihracatçı figürden bahsediyor ve bu ihracatçı figür yani her şeyin dört dörtlük olduğunu, çok iyiye gittiğini vesaire söylüyor ve bu küçük araştırma da aslında farklı sermaye fraksiyonlarının bu sürece nasıl yaklaştığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu Emek Özgürlük İttifakı'nın bu süreçte sahte beklentilerden halkın kurtulmasını sağlayacak ve kendi gücüne güvenmesini sağlayacak, halkın öfkesini görünür hale getirecek bir politik hattı da inşa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani çünkü orada da böyle çok ağır giden, yani altılı masanın ağırlığı olmasa da böyle ağır ağır ilerleyen bir prosedürün, bir sürecin halka bir süre sonra güven vermekten uzaklaşacağını kaygıyla ifade etmek istiyoruz. Dolayısıyla net bir mücadele programına ihtiyaç var şu momentte.
Bir şey söyleyebilir miyim orada? İktidarın elini sürekli güçlü tutan bir şey vardı burada. İki halk arasındaki uzaklığı sürekli terörize ederek bunların buluşmasını engelleyebildi. Türk ve Kürt halkının ortak mücadelesini buluşmasını engelledi. Aslında HDP son 10 yıllık süreçte birazcık bunun kırılması doğrultusunda büyük çabalar göster. Orada tabii ki Türk sorunun kimi kesimlerinin çok güçlü olmasa da başta bizim çok uzun yıllardır katkılarımız, mücadelemiz vardır bu konuda. Bu önemlidir ki bu cephe şimdi, yani halkların yakınlaşması, düşmanlığın kırılması anlamında cephenin bugünkü rolü çok daha önemli, önem kazanmış oluyor. Çünkü yeni güçler oraya eklenmiş durumda, katılmış durumda mücadeleye. Erdoğan'ın da AKP iktidarında en iyi bildiği, kullanmayı en iyi bildiği şey ve hep nedir? Sonuç aldığı provokasyon, Kürt ve Türk halkı arasındaki kardeşleşmeyi bir şekilde bombalarla, cinayetlerle, pusularla, provokasyonlarla engellemek oldu. Bunu hala yapmaya çalışıyor. En iyi bildiği şey o olduğu için ama hem eski başarıyı elde edemiyor hem artık o büyük ölçüde kırılmış vaziyette. Bu doğrultuda ön açıcı rolünü güçlendirebilirse bu Emek ve Özgürlük platformu başarı kazanmaması mümkün değil. Yani daha güçlü bir başarıya imza atacağı bu Emek ve Özgürlük platformu kesin ben öyle görüyorum. Bu iki halkın kardeşleşmesi Türkiye halklarının tamamının önündeki demokratik kazanımları da güçlendirecektir.
Evet, yani HDP'nin ve Emek Özgürlük İttifakı'nın böylece belirleyici bir rol kazanmasının şu anda düzen açısından çok ciddi bir tansiyon yarattığını biz gözlemleyebiliyoruz. Hı-hı. Geçtiğimiz haftaya aslında bu tartışmalarda büyük oranda damga vurdu. Kimi eylemler, bu eylemler sonrasında yaşanan tartışmalar, işte bu Akşener'in çıkışı, Kılıçdaroğlu'nun politik inisiyatifinin gelişmesinin aslında HDP'nin siyaseten merkezi bir pozisyon kazanmasını mümkün kılabilecek bir yarık yaratacağına dair kaygılar bir genel bir tedirginlik yaratıyor. Genel atmosferi belirliyor. Bu rolün büyütülmesi noktasında bu tarihi kırılma anında aslında herkese çok hem dikkatli olmak,
evet,
hem çok kararlı, evet, olmak, hem çok ortak tutumlar geliştirebilme, evet, noktasında inisiyatifli olmak, hem de devrimci demokrasi güçleri arasındaki gereksiz rekabet söylemlerini aşan bir ortak ruh halini de büyütmek son derece önemli gibi gözüküyor. Bu tartışmaları zaten önümüzdeki günlerde de yürüteceğiz. Şimdi sevgili Sebük Taykan, siz buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Tabii sizinle bir program yapıp şiirden konuşmamak, edebiyattan konuşmamak olmaz. Bunun da çok önemli bir eksiklik olduğunu zaten bizim kendi ortamlarımız açısından da az önce ayaküstü de biraz konuştuk. Siz uzunca bir süredir de tabii şiir yazıyorsunuz. Sanatsal açıdan da üretken bir pozisyondasınız. Yani Türkiye'de sol açısından, Türkiye'de sosyalist hareket açısından edebiyat ve mücadele ilişkisini 2020'li yıllardan bakıldığında nasıl görüyorsunuz? Yani siz bu işi tabii çok uzun bir süredir takip etme şansına sahipsiniz. Şu anda edebiyat, Türkiye edebiyatı, dünya edebiyatı, toplumsal mücadelelerle ilişkisi itibariyle nasıl ele alınabilir?
Aslında çok yakından takip etme şansına sahip değilim. Öyle demeyelim. Uzaktan takip edebiliyorum ancak. Ama şu dikkatimi çekiyor. Ben tabii çok kitlesel döneminde, devrimci mücadelenin çok kitlesel döneminde içinde idim pratik olarak, öyle diyeyim. O zaman mitinglerde, salon toplantılarında, yürüyüşlerdeki şiirin rolünü biliyorum. Güçlü bir rolü vardı. Düzenlenen gecelerde, şiir gecelerinde, kültür gecelerinde vesaire, mahallelerden üniversite amfilerine kadar. Şimdi bunun tabii o derece güçlü bir mücadele yok ama şiirin, edebiyatın o kadar güçlü yer aldığı kanısında değilim. Bunu göremiyorum. İnşallah yanılıyorumdur ama ben sanatın, edebiyatın, şiirin mücadeleye bir heyecan, bir enerji katacağına inanıyorum gerçekten ve bu, eğer böyle bir eksiklik varsa bunun giderilmesi gerektiği, varsa bu damarın güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Geçen hafta burada Kezban'la konuştuk. Yani sanatın sermaye tarafından kuşatılmıştı ve sanatın toplumsal mücadeleyle olan ilişkisinin arasında bir duvar örülmesi meselesi var. Belki bunu sosyalist hareketin kitlelerle olan bağlarının zayıflamasıyla ilgili de düşünebiliriz. Çünkü aslında şiir ve edebiyat propaganda ve ajitasyonun da aslında çok önemli bir parçası. Dolayısıyla güçlü ajitasyonun aslında önemli bir ayağı. Şiir dolayısıyla ajitasyon propaganda çalışmalarında bir yeknesaklık ve geriye düşmenin kendisi de aslında bu bağı kısmen zayıflatıyor. Ama mesela geçtiğimiz hafta çok önemli bir gelişme oldu. Yaklaşık 80 yazar bu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir araya gelmesini destekledi. Orada mesela gözlerim Ayfer Tunç'u aradı. Ben Ayfer Tunç'u çok beğenerek okurum. Türkiye Edebiyatı'nın çok önemli bir yücü olduğunu biliyorum. Murat Gülsoy'la Diyaloglar adında yeni bir kitapları çıktı. Özellikle Türkiye ve Dünya Edebiyatı'nda yeni öne çıkan yazarların kitapları üzerine tartıştıkları güçlü bir eser. Şimdi Ayfer Tunç'un burada olmamasını mesela sorguladım. Bugün sabah bir röportajlarını okudum Murat Gülsoy'la birlikte verdikleri. Mesela orada Ayfer Tunç Yapı Kredi yayınlarında çalışıyormuş bir dönem. Bilmiyorum hala ne düzeyde ilişkisi var ama mesela Yeşil Peri Gecesi bence tam da o susurluk, devlet içinde çürüme, uyuşturucu vesaire süreçlerinin yaşandığı bir dönemi çok içeriden çok iyi bir dille anlatan, işte en son sonrasında Osman yine benzeri bir niteliğe sahip. Dolayısıyla aslında toplumcu edebiyata çok yakın bir isim görüntüsü veriyor. Ama işte bu sermayenin süreç içerisindeki kuşatması da yine sanatın kitlelere ulaşması, tabii, halka ulaşmasının önünde de önemli bir engele yol açabiliyor. Bugün Orhan Pamuk'un biliyorsunuz Yapı Kredi Yayınları'ndan kitabı çıktı. Günlükleri üzerine bir şey. Adalara yerleşti o da biraz. O adalardaki tuttuğu günlükler biraz kabalık taslak göz attı ama yani kitabın fiyatı 240 lira şu anda. Yani Türkiye koşulları açısından. Evet. Bir de kötü haber vereyim. Yani kağıda gelen zamdan sonra kitaplara %40 zam gelmesi de düşünülüyormuş. Dolayısıyla kitap sever arkadaşlarımızı daha çok PDF okumaya, kendilerini eğitmeye davet ediyorum. Çünkü yani iş gidişat biraz bu yöne doğru ilerliyor. Sizin aslında Nazım Hikmet'in şiirlerini İsveççe söylediğiniz bir kitabınız yayınlandı ve kimi yerlerde bunu sunma şansınız oldu. Ödül de aldı galiba. En azından bir atıfta bulunuldu. O süreçle ilgili bir kısa bilgi verir misiniz?
Tabii. Kitabın kendisi ödül almadı da ben tabii gençlik yıllarımızda çok daha hani siyasetin çok başındayken Nazım Hikmet'i tanıyıp şiirlerini ezbere okuyup falan öyle bir heyecanlı dönemi tabii ki yaşadım. O hep içimde o tarafı kaldı Nazım. Politik olarak çok sevmeyebilirim Nazım ama şair olarak çok seviyorum tabii. Ben de hiç aklımda yok iken bir kendi şiirlerimin okunduğu bir şiir gecesi düzenlenmişti İsveçli Türkçe. İsveçli tiyatrocu dostlarla. Orada bir cız etti. Ya dedim böyle böyle bir şey yapsak olur mu? Ben bir çevirsem Nazım'ı. Tamam dendi. O benim çeviri kitaba dönüştü ve 100. yaşında Nazım Hikmet'in 2002 yılında çok güzel bir tiyatroda çok değerli sanatçılarla gene Türkçe, İsveççe okuduğumuz Nazım Hikmet şiirleri okuduk, bir gece yaptık. Daha sonra yine ne zaman 2 sene önce falan ki birinci kitaptan 20 sene geçmişti üzerinden yine o kabardı. Zaten zaman zaman işte çevirip kenara koyduğum şiirleri vardı. Onları memleketimden insan manzaraları İsveççe olarak tabii derleyip yayınladım. Bunlar tabii çok...
Mahkum Halil var mı? Efendim? Şiirlerde Mahkum Halil var mı arada?
Mahkum Halil tabii ki var. Mahkum Halil tabii ki çevirdim. Mahkum Halil var şiirlerde. Orada zaten memleketimde insanlar çok kalın ve yani hepsini benim çeviremeyeceğim artı çok da belki gerekli olmayan İsveç'te de karşılığını bulamayacağı şeyler var ama ben oradaki önemli karakterlerden alıp çevirdim. Köylüdür, yoksudur, askerdir, Mahkum Halil'dir vesaire kendisi. Şey de var hatta Fatma Nudiye ile ilgili olan şiirler o kendisi var. Bir iğrenç karakter olarak Peyami Safa var. Hasan Şevket karakteriyle ya da o isimle canlandırmış. O kitap var. Kendi şiirlerimi de ben İsveççe çevirmiştim ve hatta ben iki dilde de yazıyorum, İsveççe'de yazıyorum. Onlar derlendiği kitaplarım da oldu. Ama ben Nazım Hikmet'le yani saysam şimdi bilmiyorum. Çok değerli İsveç'in çok değerli hani tiyatro sanatçıları ile çok güçlü dinletiler yaptık orada. Bunlar çok güzel çalışmalar tabii.
Elinize sağlık yani o açıdan. Hepimizi çok onurlandıran, gurur veren bir süreçti bu ortaya koyduğunuz eser. Bir yani Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın da ölümü dönümü yaklaşırken yine bir doktorcular sohbetinde Nazım'ın politik hattını da çok beğenmesek de deyip ama ona tabii ürettiği kendiliğine ve sanatına şey, olan hayranlığımızı ifade etmemizde bence güzel oldu. Bugün programımızı büyük Sovyet besteci Dmitri Şostakoviç'in 25 Eylül'de doğum günü 1906 Stalingrad kuşatması sırasında hem mevzide beklerken bir taraftan da senfoni besteleyen büyük Sovyet besteci Şostakoviç'i özellikle dünyada da bu Rus edebiyatının dünyaya olan büyük katkısına, Rus sanatının dünyaya olan büyük katkısına duyulan barbarik diyeyim yani. Belki doktorun pek sevmeyeceği bir tabir ama öfkeyi de biraz bir kenara elimizin tersiyle iterek programımızı sonlandırırken ben Şostakoviç'in ünlü ikinci vasiyle kapatmak istiyorum. Güzel. Size de çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu güzel katılımınızdan, katkınızdan dolayı. Umarım önümüzdeki günlerde de bunu yenileme şansımız olur.
Umarım.
Evet, sevgili izleyiciler, bugünkü programımızı Dmitri Şostakoviç'in 2 numaralı vasiyle kapatıyoruz ve büyük Sovyet besteciye buradan saygılarımızı sunuyoruz. Hepinize de iyi haftalar diliyoruz. Gelecek hafta haftalıkta görüşmek üzere.